En büyük saadet ve şeref dostlar, Allah Resulüne Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olarak Allah'a kul olmak ve Allah'ın mevcudiyetini ruhuyla, kalbiyle, her şeyle idrak etmektir dostlar. İnsanları ve cinleri başka bir maksat için değil, ancak bana kullukta bulunmaları için yarattım buyuran Cenab-ı Mevla'ya yönelik bu kulluğu ve yakınlığı sağlayacak yegane yoldozar Hazreti Resul Aleyhisselam'ın gösterdiği sırat-ı müstakim olup, bu da yine bu yolun üstadları olan, üstadı olan Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ve onunla beraber de kamil varislerince insanlığa talim edile gelmiştir günümüze kadar. Allah-u Teala'ya vasıl olmaktaki seyri sülükün temeli dostlar, esası da sevgi ve muhabbete dayalıdır. Nitekim Hak Teala, ey Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba ediniz ki Allah da sizi sevsin. Yine buyuruyor ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: ben kişinin yanında malından, evlat ihalinden ve kendi nefsinden de sevgili olmadıkça imanı kamil bulmaz diye buyruluyor. Yine Allah velilerini ve onları sevenleri ifade ederek yine şöyle buyruluyor ki dostlar: öyle Allah kulları vardır ki peygamber ve şehit değildirler. Fakat kıyamet günü peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Onlar o kullardır ki aralarında bir menfaat ve akrabalık bağı olmamasına rağmen Allah için birbirlerini severler. Allah için birbirlerini ziyaret ederler. Allah için bir araya gelirler ve Allah için birbirlerine sadıktırlar. İşte onlar Allah'ın velileridir diye buyuruyor. Hamdolsun ya Rabbi. Yine o gönül dostu için diyor ki, Allah velileri o kimselerdir ki görüldükleri zaman Allah zikredilir. Onlardan zikretmek Allah'ın zikriyledir. Allah zikredilirken onlar da hatırlanır. Onlar ki Allah'ı severler ve insanlara Allah'ı sevdirirler. İşte Allah-u Teala onların hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Onlar insanlara Allah-u Teala'nın emirlerini tebliğ eden birer meşaledir. Günümüzün sayısı belki parmaklarının içerisinde kaybolan azlar gibi, o sultanlar insanlara Allah-u Teala'yı sevdirirler. Habibini sevdirirler. Ve sevmeyi öğretirler. İşte kul samimilik noktasında eğer bu tabi olduklarını arkasına atarsa, onların kapısını bir gün ölüm çaldığında, iş işten geçtiğinde feryadu figanları arşa yükselir dostlar. Ölüm. Ölüme girelim biraz da. Ruhun ölümü dostlar, gerçek ölüm. Nasıl ölüneceğiniz, ölümün nasıl bir şey olduğunu, yahut da dostlar ölürken neler olacağını hiç düşündünüz mü? Şimdiye dek önce ölüp sonra da dirilerek insanlar arasına dönen ve neler görüp neler hissettiğini anlatan hiç kimse olmamıştır. Bu reenkarnasyon falan mevzularını ancak bu safsataları, böyle teşbihte hata olmasın, affınıza sığınıyorum, zurnanın son delikleri söyler. Başka bir şey değil. Çünkü bunlar birer safsat olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte ben öldüm sonradan geldim falan da filan da. Hepsi masal. Zaman doldurmak, gündemde kalabilmek için bunlar. Ancak şu hiçbir zaman unutulmamalı ki dostlar, insana hayatı veren ve zamanı gelince de geri alan Allah-u Teala ölümün nasıl gerçekleşeceğini Kur'an-ı Azimüşşan'da bizlere bildirmiştir. Bu nedenle ölümün nasıl gerçekleşeceğini, ölmekte olan bir insanın gerçekte neler yapayıp neler hissettiğini, yaşayıp neler hissettiğini ancak Kur'an-ı Azimüşşan bize anlattığı kadarıyla anlıyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'a baktığımızda oldukça ilginç bir gerçekle karşılaşırız. Çünkü Kur'an'da haber verilen ve tarif edilen ölüm, tıbbi ölümden, yani diğer insanlar tarafından gözlenemeyen ölümle çok farklıdır. Öncelikle bazı ayetlerde ölüm anında ölecek kişi tarafından görülen fakat diğer insanlar tarafından gözlemlenemeyen olaylar yaşandığı bize haber verilir. Vaka suresinde şöyle buyuruyor dostlar. Hele can boğaza gelip dayandığında ki o sırada siz sadece bakıp durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız. Ancak görmezsiniz. Vaka suresi 83 ve 85'te böyle buyruluyor. Bir başka ayette gözlemlenemeyen olayların inkarcıları için bir zorluk anı olduğu şöyle bahsediliyor. Onların malları ve evlatları sizi imrendirmesin, seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak onları dünyada azaplandırmak ve canlarının onlar inkar içindeyken zorluk içine çıkmalarını istiyor. Tövbe suresi 85. ayet-i kerime. Buna karşın müminlerin ölümü ise bir güzellik de olur. Ayette şöyle buyruluyor. Ki melekler güzellikle canlarını aldıklarında selam size derler. Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin. Nahl suresi 32. ayet-i kerime. İşte bu ayetlerde bize ölüm hakkında çok önemli ve değişmez gerçekler veriliyor dostlar. Ölüm anında ölen kişinin yaşadıkları ile dışarıda onu izleyen kişilerin gördükleri şeyler çok farklıdır. Örneğin bir insan hayatı boyunca iffah olmamış, azılı bir inkarcı olmasına karşın dışarıdan uykusu sırasında rahat bir ölümle ölmüş gibi algılanabilir. Allah-u Teala'yı isyan eden, inkar eden bir insandır. İslam'ın yakından uzaktan rahat yanında değildir. Yanındakiler de ölürken derler ki bir bebek gibi uyudu. Gözlerini kapadı gitti. Ne kadar da güzel can verdi. Sadece dışarıdan gözlenen şeyler bunlar. Oysa o anda başka bir boyuta geçen ruhu büyük acılar içinde ölümü tatmaktadır. Ya da tam tersine acı çekti diye sanılan bir müminin ruhu ayette bildirildiği gibi bedeninden melekler tarafından güzellikle ayrılır diye buyruluyor. Hani kainatın efendisi buyuruyor ya dostlar, tereyağından kıl çeker gibi. Allahu Ekber, ne kadar güzel. Tereyağından kıl çeker gibi buyruluyor. Bazen de bazı kitapların içerisine bazı safsatalar da ekliyorlar. Günümüze farklı kalemlerle tarzı alan kişiler, mesela bazıları da diyor ki alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhunun teslim ettiği Allah-u Teala'ya kavuştuğu anda diyor ki bazen yüzü kızarıyordu, bazen sararıyordu, bazen yüzü beyazlıyordu Allah'ın Resulü'nü. Hatta Azrail aleyhisselama dedi ki ümmetimin de ruhunu böyle mi alacaksın? Mümkün mü bu dostlar ya? Vaat edilir kainatın efendisi diyecek ki bizzat tereyağından kıl çeker gibi alırım diye alınacaktır diye ve kainatın efendisi çok şiddetli bir şekilde ruhu kabzedilecek. Mümkün mü? İşte her önüne gelen kitap alınıp da okunmaz dostlar. Dikkat etmek gerekiyor. Ve kısaca dostlar, bedenin tıbbi ölümü ile Kur'an'da tarif edilen ölüm arasında çok farklı olaylar vardır. İşte tadılan bu gerçek ölüm az önce biraz önce belirttiğimiz gibi inkarcılar için yani sıkıntı noktasında büyük bir azap, müminler için büyük bir nimet ve güzelliktir. İnkarcıların canlarının zorluk içinde çıktığını Kur'an bildiriyor zaten. Ayetlerde bu zorluk ayrıntılı olarak da tarif edilmektedir. Şimdi inşallah bu ayetlere geçelim. Yaradan'ın şöyle buyuruyor. Ölüm anında İnkarcının sırtına ve yüzüne vurularak canının alınmasını şöyle geçiyor. Öyleyse melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? İşte böyle. Çünkü gerçekten onlar Allah'ı gazaplandıran şeye uydular ve onu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Bundan dolayı Allah amellerini boşa çıkardı. Muhammed suresi 27 ve 28. ayet-i kerimeler. Yine devamla. Ölümün şiddetli sarsıntıları ve meleklerin inkarcıya ölüm anında ebedi azapları müjdelemeleri noktasında bir ayet-i kerime. Sen bu zalimleri ölümün şiddetli sarsıntıları sırasında meleklerin ellerini uzatarak onlara canlarınızı bu kıskıvrak yakalanıştan çıkarın. Bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve onun ayetlerinden büyüklenerek yüz çevirmeniz dolayısıyla alçaltıcı bir azapla karşılık göreceksiniz dediklerinde bir görsen. En'am suresi 93 ve 94. ayet-i kerime. Bir diğerinde melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vuraraktan açıklama noktasında yakıcı azabı tatın diye o inkar edenlerin canlarını alırken görmelisin. Bu ellerinizin önceden takdim ettiği işler yüzündendir. Yoksa şüphesiz Allah kullarına zulmedici değildir. Enfal suresi 50 ve 51. ayet-i kerime. İşte ayetten açıkça anlaşıldığı gibi dostlar, inkar eden bir kişinin ölümü kendisi için büyük bir azaptır. Dışarıdaki yakınları onun rahat rahat huzurlu bir şekilde yatağında öldüğünü sanarlarken o gerçekte maddi ve manevi çok büyük bir azabın içine girmiştir. Ölüm melekleri acı vererek ve aşağılayarak onun canını bedeninden çıkartırlar. Kur'an'da bu melekler kafirlerin canlarını bedenlerinden ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlar. Naziat suresi ve 1. ayet-i kerime de böyle tarif edilmiştir. O ruhun çıkarılması. Ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlar. Bir başka ayet-i kerime de şöyle buyuruyor dostlar. Hayır. Can köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman son müdahaleyi yapacak kim denir? Artık gerçekten kendisi de bir ayrılık olduğunu anlamıştır. Kıyamet suresi 26 ve 28. ayet-i kerimeler. İşte inkarcı artık hayatı boyunca inkar etmiş olduğu o büyük gerçekle yüz yüzedir. Ölümle birlikte yaşamı boyunca istediği bütün suçun inkarlarının cezasını çekmeye başlayacaktır. Meleklerin sırtına vura vura canını en derinden sökerek almaları, kendisini bekleyen sonsuz azabın yalnızca çok hafif bir başlangıcı olacaktır. Bugün Allah-u Teala'ya, Habibine ve Kur'an'a dil uzatanlar, onun emirlerini yalanlayanlar ve arkalarını atanlar ve bu yolda gidenleri yollarından çevirenlerin tövbe istiğfar etmediği sürece görecekleri haller bu ayetlerdir dostlar. Bunun aksine ölüm mümin için büyük bir mutluluk ve neşenin başlangıcıdır. Ruhu en derinden acıyla sökülen kafirin aksine müminin ruhu yumuşacık çekip alanlar tarafından diye buyuruyor Nazilat suresinde. Yumuşacık çekip alanlar ve diyor ki güzellikle ve selamla, Nahl suresi 32. ayet-i kerimede adeta uykuda ruhun acısızca bedenden ayrılıp farklı bir boyuta geçmesi gibi diyor Zümer suresi 42. ayet-i kerimede. Bu kadar güzel olacak diyor. Allahu Ekber, ne kadar güzel. Ölümün gerçeği işte budur dostlar. Dışarıdaki insanlar yalnızca tıbbi ölümü bilirler. Yani hayati fonksiyonların sona ermek üzere olan bir beden görürler. Ölen kimseyi seyrederler. Ne onun yüzüne ve sırtına vurulduğunu, ne ayaklarının dolaştığını, ne de canın köprücük kemiğine dayandığını görürler. Bu görüntü ve hisler yalnızca ölen kişinin ruhu muhatap olur buna. Oysa gerçek ölüm dışarıda insanların göremeyeceği bir boyutta ölen kişi tarafından bütün yönleriyle tadılmaktadır dostlar. Bir başka deyişle ölüm sırasında yaşanan olay bir boyut değişikliğidir. Yani buraya kadar incelediğimiz ayetlerde kısa maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz ki mümin de kafir de ecelleri gelince ne bir saat ertelenir ne de bir saat öne alınır. Her nerede olursa olsunlar vakitleri gelince ölüm onları muhakkak bulacaktır. Dışarıdan seyredenler fark etmese de ölüm anı gelen birçok kişi çok farklı olaylar yaşamaya başlar. Müminin ölümü şu şekildedir diye buyruluyor. Rivayette kısa bir şekilde geçiyor. Diyor ki, kaçınılmaz olduğunu bildiği ve yaşama süresince hazırlık yaptığı ölümle karşılaşır. Canını almaya gelen melekler ona selam verip onu cennetle müjdelerler. Melekler güzellikle canını alırlar. Ruhu bedeninden yumuşacık çekip alınır. Arkasından gelecek müminleri müjdelemek, Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve müminler için bir korku ve üzüntü olmadığını haber vermek isterler. Ama buna izin verilmez. Allah-u Teala'nın takdiri ilahisi, her şeyler sebepler zincirine ve zamanın akışın boyutuna göre değerlendirilmiştir. Ama dostlar, inkarcının ölümü, ateistlerin, Allah-u Teala'ya inanmayanların, Allah-u Teala'yı reddedenlerin, kafirlerin, fasıkların ve iki yüzlülerin ölümü ise şöyle diyor: hayatı boyunca kendisinden kaçıp durduğu ölümle buluşur. Ölümü şiddetli sarsıntılar içinde olur. Melekler ellerini ona doğru uzatır ve onu alçaltıcı ve yakıcı bir azapla müjdelerler. Melekler yüzüne ve sırtına vura vura canını alırlar. Ruhu en derinden acıyla sökülür. Ruhu köprücük kemiğine kadar çekilir ve son müdahale yapılır. Canı o inkar içindeyken zorluk içinde çıkar. Ölümle yüz yüze geldiği andaki imanı ve tövbesi kabul edilmez. Gerçeği görmenin verdiği büyük pişmanlık içinde Allah'tan kendisini dünyaya geri çevirmesini ve kaybettiği ömrünün telafi etmeyi talep eder. Ama şansını kaybetmiştir dostlar. Bu isteği kesinlikle kabul edilmez. Dışarıdaki insanların gördüğü tıbbi ölümün de bu insana ders veren çok büyük bir yönü vardır. Tıbbi ölümün, yani insan bedeninin yok edilişi, İnsana çok önemli bazı gerçekleri kavrama fırsatını verir dostlar. Bu nedenle gerçek ölümün ardından söz konusu tıbbi ölüme de değinmek gerekir. İnşallah biraz da hepimizin bedenini bekleyen mezar hakkında da ufacık bir geçişler yapalım. Yani bedenin ölümü dostlar, dışarıdan görülen bir ölüm. Hani ruhaniyeti görmüyoruz tabi, mana alemindeki ölümü anlayamıyoruz. Sadece orada gördüğümüz rahmetli ruhunu teslim ediyor. Bir de bedenin durumu var. Diyor ki, ölüm anında ruh bu dünyadaki insanların içinde yaşadıkları boyuttan ayrılırken geriye cansız bedenini bırakır. Deri değiştiren canlılar gibi bu dünyadaki bedenini geride bırakır ve asıl hayata doğru ilerler. Burada biraz dostlar, gözümüzü kapatalım adaptasyon noktasında ve ölüm tefekkürü yapalım. Kısa da olsa bir ölüm tefekkürü yapalım. Bu ölünün içerisine kendinizi koyun, bu bedenin içerisine. Ve ondan sonra da bunun tefekkürüne girmeye çalışın. Diyor ki, bedenin hikayesi şu şekildedir. Hayattayken gereğinden fazla değer verenler için, bedenine, yani dünyaya tamah kılanlar için. Şunu insan unutmamalı ki, öldükten sonra bu bedenin başına neler gelecek, hiç bunu düşünen var mı? Bir gün öleceğiz. Belki de hiç beklenmedik bir şekilde. Ekmek almak için bakkala giderken yolda bir araba tarafından çiğnenebiliriz. Ya da amansız bir hastalık tarafından hayatımıza son verilir. Veyahut da çok mutlu bir andayken kalbimiz birden durabilir dostlar. Ve böylece ölümü tatmaya başlayacağız. Bu andan itibaren bedeninizde hiçbir ilişkiniz kalmayacak. Hayat boyu ben dediğiniz ve sahiplendiğiniz o beden sıradan bir et haline gelecek. Et parçası. Ölümünüzle birlikte bedeninizi başka insanlar taşımaya başlayacaklar. Etraftan ağlayanlar, dün daha buradaydı veya da dağ gibi adamdı diyenler olacak elbette. Sonra o bedeni alıp evin bir odasına, belki de buz gibi bir morga koyacaklar. Ve orada bir gece bekleyecek bu beden. Ertesi gün gömme işlemleri başlayacak. Kısa anekdotlarla geçiyorum. Cansız beden alıp gasilhaneye götürecekler. Görevli kas katı kesilmiş olan bedeninizi soğuk suyla yıkayacak. Ancak bu aşamada ölümün izleri de bedende aşikar hale gelecek dostlar. Yani morarmalar başlayacak. Daha sonra yıkanan bedeni beyaz bir bezle, kefenle saracaklar. Sonra da tahta tabuda koyup üzerine yeşil bir örtü örtecekler. Cenaze arabası gelecek, tabudu devralacak. Araba mezarlığa doğru ilerlerken yolda hayat yine devam edecek. Bazı insanlar cenaze geçiyor diye saygı gösterecekler. Çoğu da kendi işine bakacak, umursamayacak bile. Sonra mezarlığa gelecekler. Tabut sizi sevenler tarafından, seviyor gibi görünenler tarafından da eller üzerinde taşınacak omuzlarda. Etrafa muhtemelen yine ağlayan ve sızlanan insanlar da olacak. Sonra o kaçınılmaz yere, yani mezara gelecekler. Üstünde sizin isminiz yazılı bedeni tabuttan çıkarıp beyaz kefenle birlikte mezarın içine atacaklar. Konulacak. Dualar okunacak arkanızdan ve son işlemler yapılacak. Tabii bu arada ellerine kürek alanlar beyaz kefenin içindeki bedenin üzerine toprak atmaya başlayacaklar. Kefenin ağzı açılıp içine de toprak atacaklar. O anda belki ağzınıza, burnunuza topraklar, gözlerinize topraklar da dolacak. Ve topraklar yavaş yavaş kefeni örtecek. Biraz sonra işleri bitecek ve gidecekler. Herkesin işi bittikten sonra, son bir suyu dökerler üzerine örttükten sonra, sevdiklerin belki birkaç damla gözyaşı daha döker. Sonra hadi artık gidelim diyen insanlar olacak. Ve en çok sevdikleriniz, yanından bile ayrılmanın hayalini bile kuramadığınız insanlar, sizi bir sonsuzluğun geleceği güne kadar o ikiye bir ölçülerde olan mezarın içerisine koyacaklar ve gidecekler. Aradan yarım saat sonra, hani sevdiklerin, hiçbiri yok. Mezarlık her zamanki gibi yine derin sessizliğine bürünecek. Gidenler kendi hayatlarına geri dönecekler dostlar, ama gömülen beden için aynı hayatın hiçbir anlamı kalmamış olacak. Çünkü artık bundan sonra ilahi hesap var. Güzel manzara, dünyadaki hiçbir güzellik, hiçbir hani dünyada kullandığın arabaların, binaların, içinde oturduğun, yaşadığın eşyaların, lüksün, sefaletin, yaşadığın o güzellik nerede? Hepsinden ayrıldın artık. Yeni evine alışmakla mükellefsin. Güzelliğiyle övünenler, işte Allah-u Teala'nın emri olan, belki de erkekler için değil kadınlar için de söylüyorum, tesettürün içerisine bir türlü kıyıp da koyamadığın o bedenini veya güzelliğiyle veya ölçüleriyle insanlara gösterişler yapan insanların, güzelliğiyle mankenler gibi kendilerini tasvir eden kişilerin teşbih noktasında söylüyorum. O yeşil, mavi gözler veyahut da sarı saçlar, aynaya bakıp da kendini beğenen ve gıpta eden kişilerin o bedenleri, hepsi o mezarın içerisinde, o örtünün içerisinde alacaklar. Ve artık bu güzelliği hiçbir şekilde fayda etmeyecek. Bedeniniz hiçbir dostunuzla artık görüşemeyecek. Beden içinde var olan tek şey, artık yalnızca toprak ve onun içindeki bakteri ve kurtlar olacak dostlar. Öldükten sonra bu bedenin toprağa bırakılmasından sonraki olan olaylar. Bedenin hiç ne hale geldiğini düşünen var mı dostlar? Malumunuz, biliyorsunuzdur. Kısa bir şekilde oraya da girelim. Hani bu bir seyretmeye doyamadığımız o bedenlerimiz var ya. Zaten gömülmemizle birlikte dostlar, bedenimiz hem içten ve hem dıştan gelen etkilerle hızlı bir şekilde parçalanma sürecine girecek. Vücutta oksijen kalmadığından bir süre sonra mikroplar faaliyete geçerek dostlar, bedenin her tarafına yayılacaklar. Karında toplanan gazlar cesedi şişirecek ve bu şişlik vücudun her tarafına yayılarak bedeni tanınmaz hale getirecektir. Bundan sonra bu içerideki bedenin toplanan gazları diyaframa doğru basınç yapacak ve bu basınçtan dolayı da diyor ağızdan ve burundan kanlı köpükler gelmeye başlayacak. Çünkü artık içte çürüme var ve gaz oluşuyor. Çürüme ilerledikçe kıllar, tırnaklar, avuç içleri ve tabanlar yerlerinden ayrılacaklar. Bu dış değişmeyle beraber iç organlarda akciğer, kalp ve karaciğer de çürümeye başlayacak. En korkunç olay ise bu noktada gerçekleşecek. Karın bölgesinde toplanan gazlar deriyi zayıf noktasından patlatacaklar ve bedenden tahammül edilemez derece pis kokular yayılacak. Ölü insan kokusu dünyanın en iğrenç kokusudur dostlar. Bir süre içinde kafadan başlamak üzere adeneler de yerlerinden ayrılacaklar. Cilt ve yumuşak kısımlar tamamen dökülecek ve artık iskelet gözükmeye başlayacak. Beyin tamamen çürüyecek ve kil görünümünü alacak. Kemikler bağlantılardan ayrılacak ve iskelet dağılmaya başlayacak. Bu olay ceset bir toprak ve kemik yığını haline gelene kadar da böyle devam edecektir dostlar. Ben sandığınız bedeniniz böylelikle korkunç ve iğrenç bir şekilde yok olacak. Geride kalanlar sizin için helvalar yapıp yerken topraktaki tüm kurtlar, böcekler ve bakteriler de sizleri helva niyetine yiyecekler dostlar. Ta ki kemiklerinize kadar. Eğer bir kaza sonucunda ölür de gömülemez isek o zaman daha feci bir manzara ortaya çıkacak. Çünkü bedenimiz sıcak havada açıkta kalmış bir et gibi kurtlanacak ve birkaç gün içinde bir kurt yumağı haline dönecek. Sonra kurtlar son et parçasına kadar yiyecekler ve iskeletin kıvrımlarının arasında dolanacaklardır. Böylece en güzel bir biçimde yaratılmış olan insan hayatı olabilecek en korkunç bir biçimde sonlanacaktır. Peki neden? İnsan vücudunun öldükten sonra bu hale getirilmesi Allah'ın dilemesiyledir. Ve bunun çok büyük bir anlamı vardır dostlar. İnsan kendisinin aslında beden olmadığını, bedenin yalnızca kendisine giydirilmiş geçici bir kılıf olduğunu, bu korkunç sonu görerek anlamalı, bedeninin ötesinde bir varlığın olduğunu hissetmesi gerekir. Kendini et ve kemikten ibaret sanan insana bunun bir aldanış olduğunu kavratmak için böyle çarpıtıcı ve ibret verici bir sonla sonlandırılmıştır. İnsan bedeninin ölümüne bakmalı insan, bu geçici dünyadaki adetlerine ve zevki sefasına sonsuza kadar kalacakmış gibi sahiplenmemesini öğrenmesi gerekir. Ve bütün arzularının boyun eğdiği bedeninin akıbetinin ne hale geldiğini insanoğlu anlamak zorundadır. O beden toprağın altında çürüyecek, kurtlanacak ve iskelete dönüşecektir. Ama bu bedeni sana emanet olarak veren Allah-u Teala'nın sende görmek istediği şey senin insanı kamil olabilmendir. Ama Allah-u Teala'nın rızasını kazanabilmek için yolunda gecelerini, gündüzlerini ibadetler ile, zikrullah ile, muhabbetullah ile, kainatın efendisine olan teslimiyete, sünnetlerini yaşayarak, kendini ona vakfeden ve Allah-u Teala'nın yolunda samimi bir mücahit gibi onun yolunda giden insanların bedenlerini Allah-u Teala toprağa yemeyi haram kılmıştır. İşte bir müminin soru da bu şekildedir dostlar. Allah dostlarının bazen bir vesileyle açıldığı zaman bedenlerinin hala yenmemiş ve pırıl pırıl olduğunu görürsünüz. Onlar firavunlar gibi haşa mumyalanmış mı zannedersiniz? Hayır, onun sahibi koruyor. Bu dünyada o kul, o ruhu ona teslim edilmiş olan, Allah'ın yolunda olan samimi insan nasıl kalbinde Allah-u Teala'nın muhabbetini, zikrini, fikrini nasıl koruyor ve ehemmiyetli görüyor ise Allah-u Teala da işte onun bedenini toprakta aynı şekilde korur. Teslimiyet dediği zaman işte bu burada mesele burada dostlar. Allah-u Teala yolundan ayrı koymasın sakın. Allah-u Teala'ya sığınırım. Müjdeleyici olmak lazım. Fazla korkutmak istemiyorum ama hakikaten de hepimizin olacağı bu değil mi dostlar? şu fani dünyada samimi olmadığımız halde, samimi değil isek, indirdikten bir hafta sonra yavaş yavaş kokmaya başlarsın ve ondan sonra her şey leş gibi olur. Ama Allah-u Teala'nın yolunda olursan, yıllarca da olsa, kıyamete kadar da olsa, o bedenine ne bir akrep ne bir çıyan girebilir. Kenarından geçer gider, uğrayamaz bile onun mezarına. Onların diyor mezarlarına uğradığın zaman miski amber kokuları gelir. Çünkü neden? Onlar bu dünyadayken Allah-u Teala'yı zikretmişler. Onlar bu dünyadayken Allah-u Teala'nın emirlerine sarılmışlar. Onlar bu dünyadayken zinanın, faizin, sıkıntıların haram olan şeylerden kendilerini uzak tutup Allah'ın emirlerini yaşayarak 3 kuruşluk dünyaya kendilerini satmamışlar. Mesele burada dostlar. Allah-u Teala bizleri affı mağfiret eylesin. Eğer o kara toprakta, o mezarın içerisinde kurda kuşa meze olmak istemiyor isen, Allah-u Teala'ya bu dünyada kul olmasını bil ki Allah-u Teala da ahirette senin sultan eylesin. Gönül dostları Allah-u Teala'nın aşkıyla yanan, seherlerde gözyaşları döken, kalbi Allah-u Teala'nın zikrinden gafil olmayan insanlara sorduğun zaman bu bedenin derdinde değiller. Onlar daha diyor ya anne karnındayken hakkın taliplisiydim diye, işte öyle talip olunur ise Allah-u Teala senin Allah-u Teala'ya bu dünyada gösterdiğin kıymete hürmeten Rabbil Alemin de inşallah senin bedenine kurtları kuşları da haram kılar. Kainatın efendisi bize her zaman müjdeler vermiştir dostlar. Biraz hali ruhaniyetimizi değiştirdik. Programımızın son geçişlerinde de inşallah kainatın efendisinin o müjdeleriyle hızlı bir şekilde geçip inşallah noktalayalım. Korkutucu olmamaya gayret gösteriyorum. Birazcık burada fazla gittik ama affınıza sığınıyorum. Çünkü ölüm anılan yerlerde biraz muhabbetler kesilir. Neden? Hiçbir amelimize güvenmiyoruz da ondan. Hele ameli olmayanların haline acap. Allah-u Teala'ya sığınırım. Sahabelerden Abdurrahman bin Semure rivayet etmiştir dostlar bu hadis-i şerifi. Buyuruluyor ki bir gün Medine'de bir gölgelikteydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki cihanın sultanı hitaben şöyle buyurdu bizlere. Dün gece diyor alemlerin efendisi bir rüya gördüm diyor. Tabi bizim gördüğümüz gibi rüya adı olması çok daha farklı. Acaba alemlerin efendisine ne halde gösterildi? Kainatın efendisi o şekilde diyor bir rüya gördüm. Gördüm ki diyor ümmetimden bir kimseyi ölüm meleği yakalamıştı. Onun ruhunu almak istiyordu. Bir de o kimsenin ana ve babasına yaptığı iyilikler geldi ve onu diyor orada kurtardı diyor. Yine diyor ki kainatın efendisi gördüm ki ümmetimden bir kimseyi kabir azabı kaplamıştı. Birden diyor aldığı abdestler gelip onu o azaptan kurtardı diyor. Yine buyuruyor ki gördüm ki ümmetimden bir adam şeytanlar arasında şeytanlar onu kuşatmıştı diyor. Yüce Allah'ı zikretmeleri yetişip etrafındaki şeytanlardan onu uzaklaştırdı diyor. Yine diyor ki kainatın efendisi gördüm ki ümmetimden bir kimseyi azap melekleri kuşatmıştı. Bir de namazı gelip azap meleklerinin elinden onu kurtardı diyor. Yine diyor ki gördüm ki ümmetimden bir kimse susuzluktan yanıyordu. Su içmek için bir havuza her yaklaştığında su içmesine engel oluyor ve oradan uzaklaştırıyorlardı. Bir de diyor tuttuğu Ramazan oruçları geldi, onu o sudan içirdi ve kandıra kandıra içirdi diyor. Yine diyor ki kainatın efendisi gördüm ki ümmetimden diyor biri peygamberlerin ümmetlerini yalanlayıp yanlarını alıp halkalar halinde diyor. Peygamberlerin ümmetlerini yanlarını alıp halkalar halinde oturduklarını gördüm. O hangi halkaya yaklaştıysa diyor o insanı oradan uzaklaştırdılar. Sonradan diyor ki cünüplükten dolayı aldığı diyor gusüller gelip onun elinden tuttu getirip diyor benim yanıma oturttu. Kainatın efendisi yine müjde veriyor diyor ki gördüm ki ümmetinden bir kimse karanlıklar içinde kalmıştır. Her tarafını karanlıklar kaplamıştı ve o şaşkın bir haldeydi. Bir de diyor haccı ve ümresi geldi ve onu karanlıklardan çıkartıp diyor aydınlığın içerisine koydu. Yine gördüm ki diyor Allah'ın Resulü ümmetimden bir kimse ateşin sıcaklığından ve diyor kıvılcımlarından elleri ve yüzünü korumaya çalışıyordu. Aniden diyor verdiği sadakalar geldi. Onunla ateş arasına bir gergi ve perde oldu. Aynı zamanda diyor onun başının üzerinde diyor bir gölgelik haline geldi ve onu kurtardılar diyor ateşin içinden. Yine diyor gördüm ki ümmetimden bir kimse müminlerle konuşuyor fakat onlar kendisiyle konuşmuyorlardı. Birden diyor onun akrabalarıyla ilgilenmesi geldi de şöyle dedi. Ey müminler topluluğu, şüphesiz bu adam akrabalık haklarını gözetir, onlarla ilgilenirdi. Siz bununla konuşun. Bu sözden sonra diyor müminler o kimseyle konuştular ve onunla musafaha ettiler ve sonra onlarla beraber oldu diyor. Yine kainatın efendisi diyor ki gördüm ki ümmetimden bir adamı zebaniler kuşatmıştı. O anda onun insanların iyiliklerini emredip kötülüklerden sakındırması geldi diyor. Emri bil maruf nehyi anil münker. Ve diyor onu zebanilerin elinden kurtardı sonra rahmet meleklerinin aldı yanına götürdü diyor. Kainatın efendisi diyor ki yine gördüm ki ümmetimden bir kimse ilahi huzurda diz çökmüştü. Onunla Cenab-ı Allah arasında bir perde bulunuyordu. Bir de onun güzel ahlakı geldi ve o kişinin elinden tutup onu Allah-u Teala'nın huzuruna iletti. Aynı diyor ayrıca onun amel defteri de diyor sağ tarafından konuldu. Diyor ki yine gördüm ki ümmetimden bir adamın tahtada sevabı hafif geldi. Hemen o kimsenin diyor küçük iken ölen çocukları gelip tahtadaki sevabı ağır olan tarafa geçtiler ve hesabını kurtardılar diyor. Diyor ki yine gördüm ki ümmetimden bir kimse cehennemin diyor tam kenarında duruyordu. Neredeyse diyor oraya düşecekti. Bir de o kimsenin diyor Allah'a olan duası geldi. Onu oradan kurtardı ve o kimse geçip gitti oradan diyor. Diyor ki yine gördüm ki ümmetimden bir adam ateşin içine düşmüştü. Bir de o kimsenin Allah korkusuyla diyor akıttığı gözyaşları geldi ve o da onu oradan kurtardı diyor. Ve de diyor ki yine gördüm ki ümmetimden bir kimse Sırat köprüsü üzerinde duruyordu fakat korkudan esen rüzgardan yaprağın titrediği gibi titriyordu. O anda o kimsenin Allah'a olan hüsnü zanı yani Rabbim merhametlidir, affedicidir gibi düşüncesi geldi. O kişinin titremesi geçti ve diyor Sırat'tan karşıya diyor hızlı bir şekilde geçti. Yine gördüm ki diyor ümmetimden bir adam cennetin kapılarına kadar ulaştı. Fakat kapılar ona kapatıldı ve o içeri giremedi. O anda o kimsenin Allah birdir, ondan başka ilah yoktur diye şehadet etmesi yani imanı geldi. Onun için diyor cennetin kapılarını açtı ve o mümini diyor cennetine koydu. Diyor ki bu hadisi şerifi diyor hadis hafızlarının çoğu söylemiştir. Sahih bir hadis olduğu açıktır diyor. Şüphesiz hadisin metninde diyor kalp ısınıyor. Yani insanlara birazcık muhabbetullah veriliyor burada. Yani Allah-u Teala'nın ne kadar gafurur rahim olduğu bağışlayıcı ve bunların Resulullah Efendimiz tarafından müjdelenmesi. Bunları da duyduktan sonra Allah-u Teala'dan ümidi kesmememiz gerektiği ortaya çıkıyor değil mi dostlar? Allah-u Teala inşallah sizlerin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Sizi üzdüysem, incittiysem hakkınızı sığınıyorum, affınıza sığınıyorum. Allah-u Teala sizlerin hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Hakkınızı helal edin inşallah dostlar. Nasip olursa inşallah haftaya perşembe yine programımız olacak inşallah. Onun akabinde de zaten pazar gününde yine kandilimizde Allah nasip ederse haftaya pazarda inşallah 8 saatlik yine bir beraberliğimiz olacak. Her programı kapatırken kumanda masada değerli kardeşim Def adına cumanızın mübarek olmasını sizlere temin ediyorum inşallah ve onunla beraber de alemlerin efendisi iki cihanın sultanına aşık olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin ki alemlerin efendisine yazdığı kasidenin son bölümleriyle dostlar bugün de programımızı noktalıyoruz. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yazsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Resulullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Ver ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun, yine Hazreti Resulün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Evet dostlar, bugün inşallah programımıza aktardığımız kitabı da size tavsiye ediyorum. Harun Yahya'nın Ölüm, Kıyamet ve Cehennem adlı eserinden inşallah geçişler yaptık. Burada bu kitapta inşallah resimler de var. İmkanı olan kardeşlerimizin almasını tavsiye ediyorum bulabildikleri yerlerden. Ve şu ayette de kapatıyorum inşallah bugünkü programımı. Müminin suresi 115. ayeti kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bizim sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi inananların üzerine olsun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.